Sayfa 15. 5-6 metre ileride bir alt kata inen, ikinci Untergeshoss işaretli yürüyen merdivenler yer alıyordu. Ben vurulmadan bu mesafeyi aşabildiği takdirde aşağı kata inebilirdi. Şansı orada değişebilirdi. Bundan kötüsü olamaz çünkü diye düşünüyordu. Ama sonra birkaç adım ilerisindeki deve tüylü, paltolu adamın altından genişleyerek yayılan kan gölünü görünce fikrini değiştirdi. Düşünmek zorundaydı. Aradaki mesafeyi aşmasının hiçbir yolu yoktu. Eğer... Ölen adamın kolunu yakalayarak onu kendisine doğru çekti. Sadece birkaç saniyesi kalmıştı. Ölünün sarı paltosunu üzerinden çekti ve gri kasketi kaptı. Western Union'ın yanına büzülmüş insanların ona kötü kötü baktıklarının farkındaydı. Ama bu gibi şeyleri aldırmanın sırası değildi. Bol palto üzerine geçirdi, kasketi de kulaklarına kadar indirdi. Hayatta kalmak istediği takdirde tavşan gibi ikinci kat merdivenlerine koşmak dürtüsüne karşı koyması lazımdı. Yeterince ava çıktığı için ani hareket eden her şeyin parmağı kaşınan bir avcı tarafından vurulmasının olası olduğunu biliyordu. Bunun yerine yavaşça doğruldu, kan kaybetmiş ihtiyar bir adam gibi sırtını kamburlaştırdı ve sendelemeye koyuldu. Şimdi göz önünde ve çok tehlikeli bir konumdaydı. Hileyi yürüyen merdivene ulaşana kadar sürdürmek zorundaydı. Belki 10 saniye. Kavanağ onun yaralı bir yabancı olduğunu düşündüğü sürece üzerine ateş edip mermisini ziyan etmek istemezdi. Ben'in kalbi göğsünün içinde zonkluyor, tüm içgüdüleri onu koşmaya zorluyordu. Henüz değil. Genç adam omuzlarını yuvarlayarak ve sırtını kamburlaştırarak sendelemeye başladı. Ancak şüphe uyandırmayacak kadar geniş adımlar atıyordu. 5 saniye geçti, 4 saniye, 3 saniye. Kanlı deve tüyü paltolu adam, panik halindeki yığılar tarafından terk edilmiş boş merdivende öne yığılır gibi oldu. Ama hemen arkasından merdivenlerin hareketi onu yukarıdakilerin görüş açısından uzaklaştırdı. Şimdi, hareketsizlik beni çabalamak kadar yormuştu. Tüm sinirleri gerilen ben, avuçlarına abanarak düşüş hızını kesmişti. Kalan basamaklardan elinden geldiği kadar hızlı olarak aşağıya koşmaya başladı. Yukarıdan öfkeli bir böğürme kulağına geldi. Kavanağ peşinde olmalıydı. Her saniyenin büyük önemi vardı şimdi. Ben bir koşucu gibi hızlandı ama pasajın ikinci yarı altı katı tam bir labirentti. Bahnhof Plus'ın öbür ucuna ulaşan düz hatlı çıkış yerine bir dizi dolaşık yol vardı. Daha geniş yollar, cep telefonları, prolar, saatler ve posterler satan ahşap ve cam kulübelerle beneklenmişti. Bunlar ağır aksak alışveriş düşkünleri için birer ilgi odağıydılar. Ben içinizde sadece engelli bir yol oluşturuyorlardı. Bununla birlikte görüşü de engelliyorlar, uzun mesafeden yapılacak bir atışın isabet şansını azaltıyorlardı. Bu sayede bana vakit kazandırdılar. Bu vakit belki de genç adamın aklında olan... Tek şeyi elde etmesini sağlardı. Bir kalkandı bu. Ne oldukları gözlerinin önünde bulunan bir sürü butiğin yanından koşarak geçti. Foto Video Guns, Reseller kitapçısı, Microspot, içine bir sarmaşık motifi kakılı, yeşil ve altın renklerine boyanmış tahta bir çerçeveyle çevrili vitrine, peluş, oyuncak, hayvanlarla tepeleme dolu çocuk butiği. Bütün bu barakalar ben için hepsi değersiz olan mallarını ve hizmetlerini en canlı şekilde müşteriye sunuyorlardı. Derken tam ileride ve sağda Credit Suisse, Volksbank'ın bir şubesinin yanında bir valiz mağazası gözüne ilişti. Genç adam yumuşak deri bavullarla tepeleme yüklü vitrinden içeriye göz attı. Bunlar işine yaramazdı. Onun aradığı içerideydi. Büyük çelik bir evrak çantası, pırıl pırıl çelik kaplama herhalde eşlevsel olduğu kadar göze de hitap ediyordu. Ama yine de işine yaradı. Yaramaya mecburdu. Ben dükkanın içine dalıp çantayı kaptı ve dışarı koştu. Sırada zil içindeki dükkan sahibinin telefonda İsviçre Almancası ile heyecanlı heyecanlı bir şeyler gevelediğini fark etti. Kimse benim arkasından koşmaya yeltenmedi. Çılgınlığın haberi yayılmıştı. Ben bir kalkan elde etmiş ama aynı zamanda çok değerli vakit kaybetmişti. Daha valiz dükkanından dışarı fırlarken vitrinin güzel bir örümcek ağıyla bezenmesini hemen arkasından parçalar ayrılıp dağıldığını gördü. Kavanağ yakındaydı, hem de o kadar yakındaydı ki ben yerini saptamak için başını çevirmeye cesaret edemiyordu. Bunu yapacak yerde haç biçimdeki meydanın bir ucundaki büyük Franscati mağazasından çıkan kalabalığın içine daldı. Evrak çantasını yukarıda tutarak ileri atılırken birinin bacağına ayağı takıldı ve güçlükle dengesini korudu. Ama bu arada değerli birkaç saniye kaybetmişti. Başının birkaç santim yukarısında bir patlama, bir kurşunun çelik çantaya çarparken çıkardığı ses de bu. Çanta kısmen çarpmanın, kısmen de genç adamın kaslarının refleksinin etkisiyle benim ellerinin arasında sarsıldı. Genç adam karşısındaki çelik kaplamanın üstünde küçük bir çekişle vurulmuş gibi bir şişlik fark etti. Mermi çeliğin bir katmanından geçmiş, ikincisini de delmesine ramak kalmıştı. Kalkan Ben'in hayatını kurtarmıştı ama ucu ucuna. Etrafındaki her şeyi sanki bir ses bulutu sarmıştı ama insanlarla kaynaşan Halle Müzesi'ne girmek üzere olduğunu fark ediyordu. Aynı zamanda Kırım'ın onu hala izlediğinin bilincindeydi. İnsanlar siren sesleri arasında aykırıp büzülüp koşarken dehşet patlamalar ve kan dökümü yaklaşıyordu. Ben çılgınlığın perçesindeki insanların arasına daldı, kalabalık tarafından yutuldu. Çanta yere attı, görevini yapmıştı ama parlak metal şimdi kalabalığın içinde yerinin saptanmasına yarardı. Her şey bitmiş miydi? Yoksa Kavanaugh'un sadece cephanesi mi tükenmişti ya da silahını mı dolduruyordu? Oraya buraya iteklenen ben labirent gibi pasajı bakışıyla tarıyor, bir çıkış, bir Ausgang arıyordu. Bir çıkış yolu bulabilse kendini dışarı atıp iznini kaybettirebilirdi, belki beni kaybetti diye düşündü ama arkasına bakmaya hala cesaret edemiyordu. Onun için geriye gidiş yoktu, sadece ilerisi vardı. Franz Kati mağazasına giden yolda koyu renk tahta üstünde yaldızlı harflerle Katzkeller Bira Salonu yazılı özenti rustik bir tabela gözüne ilişti. Boş gözüken bir restoranın kapısının üstünde asılıydı. Daha küçük bir tabelada ise Geschlossen yani kapalı yazılıydı. Ben oraya doğru koşu tutturdu. Hareketi o yöne atılan insanlar tarafından kamufle edilmişti. Ortaçağ özentisi bir kemerin altından boş ve geniş bir yemek salonuna girdi. Tavandan sarkan dökme demirden zincirler, dev tahta avizeleri taşıyor, ortaçağ teberleri ve ortaçağ soylularının gravürleri duvarları süslüyordu. Bu motif, birisinin 15. yüzyıl fantezisiyle uyumlu olarak kaba şekilde yontulmuş ağır yuvarlak masalarla devam ediyordu. Salonun sağ yanında uzun bir bar tezgahı vardı. Ben sessiz kalmak için gösterdiği tüm çabaya karşın gürültüyle soluyarak bunun arkasına daldı. Giysileri terden sırılsıklandı. Kalbinin bu kadar hızlı atmasına inanamıyordu ama yüzünü buruşturan göğsündeki ağrı bir gerçekti. Önündeki panoyu yokladı, kof bir ses veriyordu. İnce bir tahta katmanıyla sıvadan yapılmıştı ve bir mermiyi durduracağına güvenilemezdi. Genç adam çömelerek korumalı bir taş bölmeye kapağı attı. Burada hiç değilse ayakta durup biraz soluk alabilirdi. Koluna yaslandığı sırada başı taşa gömülü dökme demirden bir fenere tosladı. Elinde olmayarak inledi. Sonra başının arkasını seyren lambayı inceleyince ampulü tutan süslü duya bağlı ağır siyah demir kolun taşa monte edildiği yerden çıkarılabileceğini keşfetti. Paslı bir gıcırtıyla yerinden çıktı da. Ben kolu sıkı sıkıya kavrayarak göğsünün önünde tuttu. Kalbinin atışlarını yavaşlatmaya çalışarak bekliyordu. Beklemenin yabancısı değildi. Greenbrier'da geçirilen bütün o şükran günlerini anımsıyordu. Max Hartman, oğullarının avlanmayı öğrenmelerini önemsiyordu. White Sulphur Springs yerlerinden kır saçlı Hank McGee de oğlanlara bunu öğretme görevi verilmişti. Ne kadar zor olabilir diye düşündüğünü anımsıyordu. Havaya fırlatılan yapma kuşları vurmakta ustaydı. Eliyle gözlerinin arasındaki uyumla gurur duyuyordu. Bundan söz ettiğinde McGee suratını asmış, avın ateş etmekten ibaret mi olduğunu sanıyorsun, avın püf noktası beklemektir diyerek delikanlıya öfkeyle bakmıştım. McGee haklıydı tabii, beklemek işin en zor ve mizaç itibariyle benim en hoşuna gitmeyen yanıydı. Hank McGee ile avlanırken avını uzun süre beklemişti, ne var ki şimdi av olan kendisiydi. Bir şeyler yapıp bu durumu değiştiremediği takdirde. Birkaç saniye sonra ben yaklaşan ayak seslerini duydu. Jim Kavanaugh sessizce salona girdi ve iki yanına bakarak dikkatle ilerledi. Yakası yırtılmış boynunun sağ kenarındaki kesikten akan kanla lekelenmişti. Trench coat'u da kirlenmişti. Kızarmış yüzünde kararlı bir anlam kalıplaşmıştı. Gözlerinde yırtıcı bir bakış vardı. Bu adam gerçekten arkadaş olabilir miydi? Kavanaugh, Ben'in onu gözden kaybettiği 15 yılın içinde nasıl bu kadar değişebilmişti? Onu bir katile dönüştüren ne olmuştu? Bütün bunların sebebi neydi? Kavanaugh, namlusuna 25 santimlik bir susturucu eklenmiş mavi siyah renkli tabancasını sağ eliyle kavramıştı. 20 yıl önceki nişancılık anılarına dönen Ben, bunun 32'lik bir Walther PPK olduğunu gördü. Ben soluğunu tuttu. Solumasının onu ele vermesinden korkuyordu. Az önce duvardan kopardığı apliyi sıkı sıkıya kavrayarak bölmenin içine çekildi ve bakışlarıyla restoranı tarayan Kavanaugh'a gözükmemek için iyice duvara yapıştı. Sonra kolunun ani fakat emin bir hareketiyle demir apliyi fırlatarak Kavanaugh'ın başına isabet ettirince tok bir ses çıktı. Jim Kavanaugh duyduğu acıdan bir çığlık attı, bir hayvanınki gibi tiz bir ses çıkartmıştı. Dizleri bükülüverdi ve istemsiz olarak tetiği çekti. Ben kulağının birkaç santim uzağında kızgın bir hava akımı hissetti. Ama şimdi geriye çekilecek ya da koşmaya kalkışacak yerde ileri fırladı ve düşmanının vücuduna toslayarak onu yere mıhladı. Kavanağ'ın kafası korkunç bir çatırtıyla taş zemine çarptı. Ama adam bu yaralı haliyle bile müthiş güçlüydü. Birden zıplayıp ağaç kadar kalın kolunu benim boynuna geçirerek genç adamın femoral atar damarını ezmeye başladı. Ben çaresizlik içine tabanca uzanıp onu kavramaya çalıştım ama sadece uzun susturucu yukarıya, Kavanaugh'a doğru çevirmeyi başarabildi. Silah kulak zarlarını yırtan bir gürültüyle patladı. Benim kulakları çın çın ötüyor, arkaya püsküren gazlardan yüzü yanıyordu. Benim boğazındaki mengene gevşedi. Boğulmaktan kurtulan genç adam vücudunu yana kıvırdı. Kavanaugh yere serilmişti. Ben eski arkadaşının kaşlarının yukarısında korkunç bir üçüncü göze benzeyen koyu kırmızı renkli deliği gördü. Tiksintiyle karışık bir ferahlama içini kapladı. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hissediyordu. İkinci bölüm. Halifax, Nova Scotia, Kanada. Akşamın henüz erken saatleri olmasına rağmen hava kararmıştı. Buz gibi bir rüzgar dar sokağı süpürüyor, dik yamaçtan Atlantik'in köpüren sularına kadar iniyordu. Sis, bu liman kentinin gri sokaklarını kaplamış, onu örtmüş, içine hapsetmişti. Pis bir yağmur şiselemeye başlamıştı, havanın tuzlu bir tadı vardı. Kükürt sarısı bir ışık, harap verandayı ve gri renkli tahta evin aşılmış ön basamaklarını aydınlatıyordu. Kukuletalı sarı yağmurluk giymiş bir karaltı, sarı ışığın altında durmuş parmağını ısrarla ön kapının ziline bastırıyordu. Sürgülerin çekildiği duyuldu ve hava koşullarının izlerini taşıyan kapı ağır ağır açıldı. Aralıkta çok ihtiyar bir adamın yüzü belirdi. Yeni geline öfkeyle bakıyordu. Buruşuk beyaz pijamaların üzerine leke içindeki soluk mavi renkli bir rödboşambır giymişti. Ağzı içeri çökmüştü. Yüzünün sarkmış derisinin rengi soluktu. Gri gözlerinin de feri kaçmıştı. Yaşlı adam tiz ve gırırtılı bir sesle "Evet" dedi. "Ne istiyorsunuz?" Nova Scotia açıklarındaki denizlerde balık avlayan Akadyalı. Akadya, Fransızların yerleştiği Kuzey Amerika'nın Atlantik kıyılarının eski adı. Fransız atalarından ona miras kalan bir Breton şivesiyle konuşuyordu. Sarı yağmurluklu adam, "Bana yardım etmelisiniz," diye bağırdı. Vücudunun ağırlığını bir ayağının üstüne ötekine geçiriyordu. "Lütfen Tanrı aşkına yardım edin." İhtiyar adamın yüzünde şaşkın bir anlam belirdi. Ziyaretçi uzun boylu olmakla beraber 20 yaşından genç görünüyordu. "Neler söylüyorsunuz siz?" dedi ihtiyar. "Kimsiniz?" "Korkunç bir kaza oldu. Tanrım, babam, babam sanıyorum öldü." İhtiyar adam ince dudaklarını büzdü. "Benden ne istiyorsunuz?" Yabancı eldivenli elini kapının tokmağına uzattı, sonra aşağı indirdi. "Sadece bir telefon etmeme izin verin. Bir ambulans çağırayım. Bir kaza, korkunç bir kaza geçirdik. Otomobil hapı yuttu. Kız kardeşim de ağır yaralı. Arabayı babam kullanıyordu. Tanrım, bütün ailem." Ziyaretçinin sesi boğuklaştı. Bir delikanlıdan çok çocuğa benzemişti şimdi. "Tanrım, sanıyorum babam öldü." İhtiyar adamın bakışı yumuşamıştı. Yabancı içeri almak için kapıyı ağır ağır açtı. "Pekala, girebilirsin," dedi. Delikanlı içeri girerken "Teşekkür ederim," diye geveledi. "Sadece bir dakikanızı alacağım. Çok çok teşekkür ederim." İhtiyar adam öne geçerek loş bir odaya girdi ve geçerken elektriği yaktı. Tam dönüp bir şey söyleyeceği sırada kukuletalı yağmurluk giymiş genç ona yaklaştı ve minnettarlığını anlatmak ister gibi İki eliyle ihtiyarın elini yakaladı. Sarı yağmurluğun kolundan akan sular ihtiyar adamın rödboşambarını ıslatıyordu. Delikanlı birden sert bir hareket yaptı. İhtiyar adam şaşırarak "Hey!" diye karşı koyacak oldu. Bir adım geri çekildi ve boş bir çuval gibi yere yığıldı. Delikanlı yerdeki külçeye bir an baktı. Sonra minik bir enjektör iğnesi içeren küçük aygıtı bileğinden sıyırarak yağmurluğunun iç cebine kaydırdı. Odanın içinde şöyle bir göz gezdirdi. Eski televizyon aygıtını gördü ve bunu açtı. Eski bir siyah beyaz film gösteriliyordu. Delikanlı bundan sonra kendisinden çok daha yaşlı birinin güveniyle kolları sıvadı. Ölünün yanına dönerek onu eski püskü turuncu koltuğa oturttu. Kollarla başa ihtiyar adam televizyonun önünde uyuyakalmış gibi bir konum verdi. Yağmurluğunun içinden bir kağıt rulosu çıkararak holün tahtalarının üstüne akan suları sildi. Sonra hala açık duran sokak kapısına döndü, dışarıya bir göz attı. Görünürde kimse olmadığına kanaat getirince dışarı çıkıp kapıyı arkasından kapadı. Avusturya Alpleri. Gümüş renkli Mercedes S430 dik dağ yolunu dönü dönü tırmanarak kliniğin kapılarına geldi. Kapının yanındaki bölmede bekleyen bir güvenlik görevlisi dışarı çıktı. Yolcunun kim olduğunu görünce saygıyla "Hoş geldiniz efendim," dedi. Kimlik istemek zahmetine katlanmadı. Klinik şefinin hemen içeri alınması doğaldı. Araba eğimli bir meydanlıktaki dairesel yolu döndü. Bakımlı çimlerle budanmış camların yeşili toz toz uçuşan karlarla hoş bir çelişki yaratıyordu. Uzakta Schöneberg'in zirvesinin olağanüstü güzellikteki dik kayalarıyla yassı tepeleri göze alıyordu. Araba sık bir porsuk ağacı kümesinin etrafını dönerek gizli olan ikinci bir güvenlik bölmesine yöneldi. Klinik şefinin geldiğini haber almış olan güvenlik, çelik kolu kaldıran düğmeye bastı. Aynı zamanda da asfalta gömülü çelik kazıkları indiren şaltere dokundu. Bunlar kendisine yol verilmeden buraya girecek herhangi bir aracın lastiklerini mahvederdi. Mercedes eski bir saat fabrikasına çıkan dar ve uzun yolu tırmanıyordu şimdi. Bu bina 200 yıl önce inşa edilmiş bir Schloss'tu. Schloss, şato. Uzaktan kontrollü kodlu bir sinyal verildi. Elektronik bir kapı açıldı ve araba kendisine ayrılmış park yerine girdi. Şoför arabadan inerek yolcusuna kapıyı açtı. Bu kişi de hızlı adımlarla kapıya yürüdü. Burada kurşun geçirmez bir camın arkasındaki bir diğer güvenlik görevlisi başıyla onayladı ve yeni geleni gülümseyerek içeri davet etti. Klinik şefi bu eski Alp bölgesi stilindeki eski yapıya ters düşen asansöre girdi. Dijital şifreli kimlik kartını kullanarak asansörü çalıştırdı ve en üstteki 3. kata çıktı. Orada da her bir elektronik bir kart okuyucu tarafından kilidi açılan 3 kapıdan geçti ve konferans salonuna girdi. Ötekiler uzun cilalı abanoz masasının etrafında yerlerini almışlardı. Yeni gelen de oturdu ve öbürlerine baktı. Beyler diye söze başladı. Uzun zamandır ertelenen düşümüzün gerçekleşmesine sadece birkaç gün kaldı. Uzun hazırlık süreci aşağı yukarı sona ermiş sayılır. Demek oluyor ki sabrınız ödüllendirilmek üzere. Hem de kurucularımızın en çılgınca düşlerini de aşan şekilde. Masanın etrafından yükselen onay sesleri hoşnutluk vericiydi. Şef de seslerin dinmesini bekledikten sonra devam etti. Güvenlik konusuna gelince Angeli Rebelli'nin yani asi meleklerin pek azının kaldığını bana garantilediler. Yakında bir tanesi bile kalmayacak. Yalnız küçük bir sorun var. Zürih. Ben ayağa kalkmaya çalıştım. Ama bacakları onu taşıyamıyordu. Birden midesi bulandı ve yere çöktü. Aynı zamanda hem üşüyor hem de vücuduna ateş basıyordu. Kulaklarında bir uğultu vardı. Midesine müthiş bir korku çöreklenmişti. Az önce olanlar neydi diye sordu kendi kendine. Jimmy Cavanaugh acaba niçin onu öldürmeye çalışmıştı? Bu ne biçim çılgınlıktı? Adam aklını mı oynatmıştı nedir? Benim 15 yıllık bir aradan sonra aniden ortaya çıkması adamın hasta beyninde bir şey mi harekete geçirmiş? Onu cinayet işlemeye iten çarpıtılmış bir anıyı mı ortlatmıştı? Diline hafif tuzlu ve metalik bir tat geliyordu. Dudaklarına dokundu. Burnundan kan damlıyordu. Boğuşurken olmuş olmalıydı bu. Onun burnu kanamış. Jim Cavanaugh'un da beynine kurşunu yemişti. Dışarıdaki kemerli geçitten gelen gürültü hafifliyordu. Hala bazı bağırışlar, arada da acı bir feryat duyuluyordu ama kaos yerini sükunete bırakmak üzereydi. Ben yere yapıştırdığı ellerinden destek alarak doğruldu ve ayağa kalkmayı başardı. Başı dönüyordu ama bunun kan kaybından ileri gelmediğinin farkındaydı. Şok durumundaydı. Kavanağ'ın ölüsüne bakmaya kendini zorladı. Artık düşünebilecek kadar sakinleşmişti. 21 yaşımdan beri görmediğim biri Zürih'te karşıma çıkıyor. Birden deliriyor ve beni öldürmeye kalkışıyor. Şimdi de zevksiz bir ortaçağ stilindeki restoranda ölü olarak yatıyor. Bunun hiçbir açıklaması yok. Belki hiçbir zaman da olmayacak. Başın etrafında birikmiş kan gölüne değmemeye dikkat ederek kavanağın ceplerini karıştırdı. Önce takım elbisesinin ceketini, sonra da pantolonunu, son olarak da trench coat'un ceplerini yokladı. Bunlarda hiçbir şey yoktu. Ne bir kimlik kartı ne de kredi kartları. Tuhaf. Kavanağı olanlara kendini hazırlarken sanki ceplerini boşaltmıştı. Demek ki bu girişim tasarlanmıştı, planlanmıştı. Ben Kavanağ'ın hala kavradığı Walter PPK'yi fark etti ve kaç mermi kaldığını görmek için şarjöre bakmayı bir an aklından geçirdi. Tabancayı almayı, ince silahı cebine kaldırmayı da düşünmedi değil. Ya Kavanağ yalnız değilse ya başkaları da varsa. Bir duraklama geçirdi. Bu bir cinayet sahnesi sayılırdı. Yasal bir sorun çıkması olasılığına karşı hiçbir şeye dokunmamak en iyisiydi. Genç adam ağır ağır ayağa kalktı ve başı dönerek dışarı çıktı. Yaratılarla ilgilenen bir iki acil tıp teknisyeni grubu hesaba katılmazsa pasaj boşalmış sayılırdı. Birisini sedyeyle taşımaktaydılar. Benim bir polis bulması lazımdı. Biri mesleğin acemesi olduğu belli olan, öteki ise orta yaşlı iki polis bana şüpheyle baktılar. Genç adam Mark Platz yiyecek pazarının yanındaki Bijou Suisse adlı kuyumcu dükkanının yanında dururken bulmuştu onları. Üstlerindeki lacivert kazakların kırmızı apoletlerinde Zürich Polizia diye yazılıydı. Her birinin telsiz telefonu ve birinde tabancası vardı. Ben birkaç dakika konuştuktan sonra polislerden genç olanı pasaportunuzu görebilir miyim lütfen diye sordu. İkisinden yaşlı olanı ya İngilizce bilmiyordu ya da bu dilde konuşmamayı yeğliyordu. Ben Tanrı aşkına yapmayın diye isyan etti. İnsanlar öldürüldü. Bir adam da aşağıdaki bir restoranda ölü olarak yatıyor. Beni öldürmek isteyen adam, acemi polis, ihrem pas bitti diye sert bir yüzle ısrar etti. Yanınızda bir kimlik var mı? Ben tabii ki diyerek portföyüne uzandı, onu çıkararak polise uzattı. Genç polis kimliği şüpheli bir yüzle inceledikten sonra üstüne geçirdi. Orta yaşlı polis kimliğe şöyle bir baktıktan sonra beni iade etti. Genç polis bunlar olurken neredeydiniz diye sordu. St. Gotthard Oteli'nin önünde bekliyordum. Bir taksi gelip beni havaalanına götürecekti. Genç polis ileriye doğru bir adım attı ve benle onu rahatsız edecek kadar yaklaştı. Donuk bakışında şimdi suçlayan bir ifade vardı. Havaalanına mı gidiyordunuz? St. Moritz'e gidecektim. Ve bu adam size birdenbire ateş etti, öyle mi? Eski bir arkadaştır, yani öyleydi. Genç polis bir kaşını kaldırmıştı. Ben onu 15 yıldır görmemiştim diye devam etti. Beni tanıdı, beni gördüğüne sevinmiş gibi bana doğru yürüdü, sonra birdenbire bir tabanca çekti. İki kelime bile konuşmadık. Genç polisin gözleri kısıldı. Buluşmak için sözleşmiş miydiniz? Hayır, karşılaşmamız sadece rastlantıydı. Ama adamın bir tabancası vardı, hem de dolu bir tabanca. Genç polis yaşlısına baktı, sonra yine bana döndü. Hem de tabancasının susturucusu olduğunu söylüyorsunuz. Orada olacağınızı bilmiş olmalı. Ben Sabri Taşmış gibi başını salladı. Yıllardan beri görmemiştim onu. Burada olacağımı kesinlikle bilmiş olamaz. İnsanların kullanmaya niyetlenmedikleri takdirde susturuculu bir tabanca taşıyamayacaklarını takdir edersiniz. Ben durakladı. Herhalde haklısınız. Polislerin yaşlısı öksürerek genzini temizledikten sonra şaşılacak kadar akıcı bir İngilizceyle sizin tabancanız nasıldı diye sordu. Ben isyanla sesini yükselterek... Ne diyorsunuz siz dedi. Benim tabancam yoktu. Öyleyse özür dilerim, aklım karışmış. Arkadaşınızın bir tabancası olduğunu, sizin ise olmadığınızı söylüyorsunuz. Öyleyken niçin siz değildi o öldü? Yerinde bir soruydu bu. Ben Jim Cavanaugh'un çelik tüpü ona çevirdiği ana geri döndü. Mantıklı yanı bunun bir şaka olduğunu varsaymıştı ama görünüşe bakılırsa başka bir yanı farklı düşünmüştü ki hızla tepki verebilmişti. Niçin? Jimmy'nin ona doğru hızla adım atışı, dudaklarındaki şen gülümseyiş ve soğuk gözleri hayalde canlandı. Sırıtışıyla hiç bağdaşmayan dikkatli bakan gözlerdi. Bu çelişkiyi bilinçaltı hemen algılamış olmalıydı. Polislerin yaşlısı, gelin şu katilin cesedine bakalım dedi ve elini dostça olmak yerine Ben'in artık özgür bir adam olmadığını ima eder şekilde genç adamın omzuna dayadı. Ben polislerle, resimler çeken gazetecilerle dolu olan kemer altında yürüyerek ikinci yeraltı katına indim. İki polis hemen arkasından geliyorlardı. Genç adam Kasker tebalesinin altından geçerek yemek salonuna girdi ve bölmeye yürüyerek işaret etti. Genç polis evet diye öfkeyle sordu. Ben az önce Kavanaugh'un cesedinin yattığı yere şaşkınlıkla baktı. Başı dönüyordu. Orada şoktan aklı durmuştu. Orada hiçbir şey yoktu. Ne kan gölcüğü, ne ceset, ne de tabanca. Fener'in kolu da hiç oradan çıkarılmamış gibi yerine takılmıştı. Yerlerde temiz ve boştu. Orada sanki hiçbir şey olmamıştı. Ben aman tanrım diye soludu. Yoksa aklını oynatmış, gerçekler arasındaki bağ mı kopmuştu? Ama ayaklarının altında zeminin sağlamlığını hissedebiliyor, barı, masaları görüyordu. Yoksa inceden inceye tasarlanmış bir numara mıydı bu? Ama değildi. Ben her nasıl olduysa karmaşık olduğu kadar korku verici bir işe karışmıştı. Polislerin şüpheleri yine alevlenmişti. Ben dinleyin dedi. Sesi boğuk bir fısıltı haline almıştı. Bunu açıklamam mümkün değil. Ben buradaydım, o da buradaydı. Polislerin yaşlısı telsiz telefonla hızlı hızlı konuşuyordu. Çok geçmeden fıçı bedenli bir başka polis de onlara katıldı. Belki kafam kolay karışıyor ama bana anlatmaya çalışın. Kalabalık bir caddede, sonra da yerin altındaki bir alışveriş merkezinde koşuyorsunuz. Etrafınızda insanlar vuruluyor. Bir manyak tarafından kovalandığınızı iddia ediyorsunuz. Bize bu adamı, bu Amerikalı'yı göstereceğinizi vaat ediyorsunuz. Ama ortada hiçbir manyak yok. Yalnız siz varsınız. Masal anlatan garip bir Amerikalı. Kahretsin, size gerçeği anlattım. Genç polis buz gibi bir sesle geçmişinizden kopup gelmiş bir delinin o dökülen kanlardan sorumlu olduğunu söylüyorsunuz ama ben burada bir tek deli görüyorum dedi. Yaşlı polis fıçı bedenli meslektaşıyla İsviçre Almancasıyla konuşmaya başlamıştı. Sonunda beni St. Gotthard Oteli'nde kalıyordunuz değil mi diye sordu. Bizi niçin oraya götürmüyorsunuz? Ben üç polisle yola çıktım. Fıçı bedenli arkasında genç olanın önünde yaşlıca polis de yanında olmak üzere yeraltı pasajından geçti. Yürüyen merdivenlerden sokağa çıktı. Sonra Bahnhofstrasse boyunca otele doğru ilerlemeye başladı. Henüz kelepçelenmemiş olsa da bunun sadece bir formalite olduğunu biliyordu. Otelin önünde belli ki ötekilerin önden yolladıkları bir kadın polis Ben'in valizlerinin başında nöbet tutuyordu. Kestane rengi saçları erkeklerinki gibi kısacık kesilmişti. Yüzündeki anlam buz gibiydi. Ben lobinin pencerelerinden içeri bakınca daha önce ona hizmet eden dalkavuk tavırlı otel garsonunu fark etti. Bakışları karşılaştı ama adam Lee Harvey Oswald'ın valizlerini taşımış olduğunu yeni öğrenmiş gibi beni arkasını döndü. Genç polis beni sizin çantalarınız değil mi diye sordu. Ben evet evet dedi, ne olacakmış öyle ya, daha başka ne olabilirdi. Kadın polis sarımsı kahverengi el çantasını açtı. Öbürleri çantanın içine göz açtıktan sonra dönüp beni baktılar. Genç polis bu sizin mi diye sordu. Ben olduğunu söyledim ya diye karşılık verdi. Orta yaşlı polis pantolon cebinden bir mendil çıkardı ve bunu kullanarak çantanın içinden bir cismi çıkardı. Kavanaugh'un Walter PPK tabancasıydı bu.